Merhaba, ben Erdi Özdağ.
Merhaba, ben Ender Yıldız.
Mobilitenin 2013 yılı için ilk bölümüyle karşınızdayız. Biraz ara verdik çünkü mobilitede bazı güncellemeler yapmak durumundaydık. Bu güncellemeleri zaten, yenilikleri ilerleyen bölümlerde göreceksiniz. Biz mobilitenin ilk bölümünde 2013 yılında damgasını vurması beklenen, yakın zamanda çıkacak ve önümüzdeki aylarda da yine lanse edilecek akıllı telefonları değerlendireceğiz. Ve bu bağlamda her markanın çıkması muhtemel telefonlarını masaya yatıracağız. İlk konumuzda detayları artık çok net bir şekilde belli olan Xperia Z olacak. Sony'nin yeni amiral gemisi. Xperia Z tüketici elektroniği fuarında tanıtıldı, lansmanı yapıldı ve muhtemelen birkaç hafta içerisinde de dünya çapında piyasaya sürülecek.
Evet, başlanacak.
Bu telefonla ilgili olarak aslında şöyle bir ufak not verebiliriz. Bazı sosyal medya şirketlerinin yaptığı araştırmaya göre tüketici elektroniği fuarında, yani CES fuarında fuara damgasını vuran firma Samsung olmuş ama ürün bazında damgasını vuran ürün de Sony'nin Xperia Z modeli olmuş. Yani telefon aslında damgasını vurmayacak gibi değil. Kağıt üzerinde özelliklerine baktığımızda hem tasarım hem de teknik özellik anlamında sınıfının en iyileri arasında diyebiliriz.
Erdi, senin de bildiğin üzere biz birçok mobilite bölümünde aslında Sony'yi konuştuk. Hep bu yeni artık Ericsson'dan ayrıldığı dönemden itibaren biraz hareketlense de böyle üst düzeye tam anlamında damga vuracak bir telefonu yoktu.
Ölü toplantılar aslında Ericsson'la birlikte.
Evet, bazı bir konsept çalışmaları vardı ama ortada böyle elle tutulur bir telefon yoktu derken bu CES fuarında Xperia Z modeli karşımıza çıktılar. Hani donanım anlamında şu anda en rekabetçi donanımı kullanıyorlar zaten. Qualcomm'un S4 Pro platformu. Bunun dışında Sony'ye has tasarım çizgileri biraz daha geliştirilmiş ve daha şık bir hale getirilmiş. Açıkçası ben tasarım olarak telefonu çok beğendim. Hatları olsun, şekilleri olsun, bu düğmelerin yerleştirilmesi olsun. Hakikaten böyle ilk bakışta bütün bakışları üstüne toplamayı başarıyor. Tabii ayrıca özellikle çeşitli etkenlere karşı korumaları olmasına rağmen bu kadar şık bir telefonun ayrıca detaylar arasında yer almakta.
Tabii şimdi 7.9 mm'lik bir kalınlıktan bahsediyoruz. Yani sınıfındaki en ince telefonlardan bir tanesi olarak gösterilebilir. Daha önce telefonlara baktığımızda bir iPhone 5'i gösterebilir aslında yaygın satılan telefonlar arasında. Bununla birlikte de yaklaşık 145-150 gram civarında bir ağırlığın olduğunu görmekteyiz ki bu seviye telefonlar için belki üst seviye Android telefonlardan bir çıtır daha kalın, ağır gibi görünebilir ama hani suya ve toza karşı korumalı olmasına dikkate aldığımızda bunu da kabul edebiliriz. Tabi bununla birlikte Sony özel bir takım teknolojiler de var. Örneğin kamerayla başlayalım isterseniz. Exmor R serisi yeni nesli bir sensöre sahip.
Ares diye geçiyor.
Ares diye geçiyor. Xperia Z. Bu sensörün belki de en büyük özelliği, evet 13 megapiksel yüksek çözünürlüklü video ve fotoğraf kaydı yapabiliyor ama en belki de vurucu özelliği donanımsal HDR desteğine sahip olması. Bu High Dynamic Range dediğimiz belki de iki farklı görüntü, iki farklı değerlerde fotoğraf çekip, görüntü çekip pozlama değerlerinde ortaya çok daha iyi bir sonuç çıkaran teknolojiye sahip olması önemli. Çünkü bu teknoloji şu anda yaygın olarak kullanılan bir teknoloji değil. Hani şu an mevcut telefonlarda HDR fotoğraf çekmek istersek HDR modunu seçip düğmeye bastığınızdan itibaren belki 5-10 saniye bekleyerek sonuç alıyorsunuz. Evet. Ama Sony Xperia Z ile birlikte bunun üstesinden gelmiş ve yepyeni bir sensörle birlikte belki de kamera ve video performansı açısından sınıfının en iyisini vaat ediyor. Yazılım tarafına baktığımız zaman Sony Timescape arayüzünün güncellemiş en son versiyonu bu telefonla birlikte gelmekte. Android 4.1.2 var. Ve çıktığı an itibariyle de 4.2 güncellemesi alacağız söyleniyor ama
alacak.
Burada Sony'nin üzerine durduğu bir unsur var. O da Stamina Mod adı verilen enerji verimliliği modu. Yani bu mod vasıtasıyla siz tek bir tuşa basarak telefon uyku modundayken 3G, 4G, Wi-Fi, Bluetooth gibi bağlantıları, senkronizasyon özelliklerini kapatabiliyorsunuz. Ve ekran kilidini açtığınız an itibariyle de bu özellikler tekrar otomatik olarak devreye giriyor ki bence hani çok böyle gerekli bir özellik değil.
Zaten olmayan bir şey de değil. Baktığımızda benzer firmaların, benzer telefon modellerinde bu tarz çözümleri görüyoruz. Belki bu Stamina moda girip çıkış hızı telefonun belki yeterli seviyede olsa ve kullanıcıya fazla hissettirmeden girip çıkıyorsa belki bir ekstra olarak değerlendirebilir ama Stamina mod aslında burada biraz daha pazarlama taktiği olmuş, bir marka adı altında oluşturulmuş ama hani yaptığına baktığımızda zaten şu anda başka marka telefonlarında yaptırdık.
Zaten şu anda neyse bütün Android telefonlarda tüm bu özellikleri manuel olarak kapatabiliyorsunuz. Belki de en büyük özelliği tüm bu farklı uygulamaları tek bir tuşla, tek bir uygulama üzerinden kapatılabiliyor olması ki
kullanıcı dostu olmuş.
Bence yine de ama çok böyle altı çizilecek bir teknoloji değil. Çünkü enerji verimliliğini zaten olan özellikleri kapatarak elde etmek yerine bunlar açıkken enerji verimliliği elde edilmesi daha önemli bir unsur.
Asıl iş orada.
Ben akıllı telefonunda senkronizasyon özelliğini hiçbir zaman kapatmam şahsen. Çünkü isterim ki telefonum kapalıyken bile, telefonum cebindeyken bile arka plan Gmail çalışsın ve mailler gelsin.
Hani bazen belki geç saatlerde uyku düzenine göre senkronizasyon aralığını saat bazında değiştirilebilir, biraz daha genişletebilir. Hani yarım saatte bir senkronize et, bir saatte bir senkronize et gibi seçenekler seçilebilir ama mesela mobil verinin tamamen kapatılması bence son derece yeri geldiğinde kullanıcıları böyle zor durumda bırakacak bir durumda oluşabilir.
Tabii Xperia Z ile ilgili olarak şunu da söyleyelim. 5 inç büyüklüğünde ve Full HD çözünürlüğünde bir ekranımız var. Yine sınıfındaki en büyük ve en yüksek çözünürlüklü ekranlarından bir tanesi bu ekran. Aynı zamanda 2330 mAh kapasiteli bir pili var. Yani pil anlamında da şu anki en üst seviye Android telefonların Note 2'yi bir kenara koyarsak eğer en yüksek kapasiteli pillerden birine sahip olduğunu söyleyebiliriz. Tabi burada bir parantez olarak Motorola'nın telefonlarını ayrı tutmak gerekiyor. Çünkü onlar zaten Türkiye'de satılmıyor.
Ayrıca onların da zaten bilerek pil kapasitesi yüksek olarak üretildiğini de söyleyelim. Zaten HD Max isimleri altında bu modeller farklı telefonlar olarak sunuluyor.
Piyasasyonu doğru. Xperia Z ile ilgili ben aslında eleştiri yapabileceğim tek nokta kullanılan platform. Evet, Qualcomm Snapdragon S4 Pro bugün şu an satılan platformlar arasında en güçlüsü olarak gösterilebilir belki ama Xperia Z muhtemelen donanım bazında 2013'ün en hızlı telefonu olarak anılmayacak. Çünkü önümüzdeki Şubat ayında yapılacak Mobil Dünya Kongresi'nde Tegra 4'lü olsun, Qualcomm'un 800 ve 600 serisi platformlarına sahip olsun ya da Exynos serisi Samsung'un yeni nesil işlemcilerini kullanan çok sayıda telefon karşımıza çıkacak ki bu platformlar çıkar çıkmaz S4 Pro eskiyecektir. Zaten eskiyebilir çünkü Qualcomm'un daha yeni çözümleri var hali hazırda. Burada Sony'nin yapması gereken bence Xperia Z'yi mümkün olduğu kadar hızlı bir şekilde piyasaya sürmek olacaktır. Çünkü Şubat ayında tanıtılan telefonlar genelde Nisan-Mayıs gibi piyasaya çıkıyor.
Hatta ikinci çeyreğe de sarkabiliyor bazı
modeller. İkinci çeyreğe sarkabiliyor. Doğru söylüyorsun. Bu bağlamda eğer Xperia Z bugünlerde piyasaya çıkarsa bu aradaki 3-4 aylık zaman dilimi içerisinde yüksek satış rakamlarına ulaşabilir. Fiyat olarak da Sony İtalya'dan sızan bir bilgi Avrupa fiyatının 650 euro civarında olacağını söylüyordu ki bu fiyat hani çok ucuz değil çünkü genelde 550 euro bandında olur üst seviye Android telefonlar. Ama Xperia Z eğer bugünlerde piyasaya girerse, hani ekstra olarak Türkiye'de de piyasaya çıkarsa çok yüksek adetlerde satabilir. Çünkü forumlarımıza da takip ediyoruz. Sizlerden de çok büyük ilgi var. Hani Xperia Z'yi bekliyorum. Acaba alsam mı yoksa Samsung Galaxy S4'ü mü beklesem tarzında yorumlar da var. Hani Sony gerçekten güzel iş yaptı ancak umarız kısa sürede piyasaya çıkar.
Evet, Sony'nin aslında telefonu hazır. Ben birkaç hafta içinde birçok ülkede zaten satışa çıkacağını düşünüyorum. Şimdi diğer rakiplerine baktığımızda bu Tegra 4'lü telefonlar olsun veya Galaxy S4 tarafına baksak hani en iyi ihtimalle Nisan-Mayıs civarında ilk örneklerini göreceğiz. Son kullanıcıya da ulaşması bu telefonların ne olacak? Yılın ikinci yarısına kadar sarkacak. Eğer şayet Xperia Z almak isteyen kullanıcılar ellerini çabuk tutup hızlı bir şekilde alabilirlerse en azından 4-5 ay boyunca Android camiasının, Android ekosisteminin en hızlı telefonlarından birini kullanma fırsatı yaşayacaklar.
Tabii az önce de söylediğimiz gibi telefonun piyasaya çıkar çıkmaz Android 4 güncellemesi alacak olması da önemli. Çünkü Şubat'tan sonra çıkacak pek çok telefon muhtemelen zaten 4.2 standart olarak gelecektir diyerek buradan HTC'ye geçelim. HTC geçen sene biraz kötü bir dönem geçirdi. Android dünyasının en hızlı büyüyen firması son 1 sene, 1,5 senede belki de en fazla kan kaybeden firması olarak karşımıza çıktı. HTC ile ilgili aslında sıkıntı şuradan kaynaklanıyor. Firma çıtayı o kadar yükseltti ki beklentiler çok fazla oldu ve bu beklentileri karşılayabilme noktasında da firma zaman zaman sıkıntılar yaşadı. Hatta şirketin tepe yöneticisi yaptığı açıklamada 2012'de biz belki çok fazla ses getiremedik ama şunu unutmamak gerekiyor. Bizim pazarlama bütçelerimiz rakiplerimiz kadar yüksek değil diyerek yani şirketteki kan kaybını böyle açıklama yoluna gittim. One serisine baktığımızda geçen sene piyasaya çıkan önemli bir seriydi. Güzel modeller de vardı. Örneğin ben One S modelini çok beğenmişim şahsen. One V daha giriş seviyesi bir modeldi. One X ise tasarım ve malzeme kalitesi anlamında çok beğenildi. Ancak özellikle pil tüketimi anlamında büyük eleştirilere maruz kaldı.
Tegra 3 biraz o modelin belini büktü diyebiliriz.
Aslında burada Emi de Tegra 3'ün belki de golünü yiyen firma HTC oldu. Çünkü burada Tegra 3 hem ısınan hem de güç tüketen platform bazında One X'e büyük yaralar açtı diyebiliriz. Bununla birlikte One X Plus modeli çıktı. One X Plus'la HTC aslında ders aldı diyebiliriz. Çünkü sadece pil kapasitesinin arttırılması değil. Çünkü ortada 300 mAh'lik bir artış var. Ancak buna rağmen telefonun aktif kullanım ömrü 15-16 saate kadar çıktı ki bu çok önemli bir gelişimdi. Fakat bakıldığında ne One X ne de One X Plus bir Galaxy S3 kadar satış başarısına ulaşamadı. Bunun sadece donanımla ilgili değil, şirketin pazarlama stratejisiyle ilgili de bir takım nedenlerden kaynaklandığını söyleyebiliriz. Ancak kağıt üzerinde geçtiğimiz senenin en çok satan Android telefonu olamadı. HTC'nin de şimdi yeni bir çıkış noktası yakalaması gerekiyor. Burada da One X serisinin yerini alacak model olarak M7 kod adlı yeni bir akıllı telefondan bahsediyoruz. M7 diyoruz çünkü M7 kod adı. Piyasaya nasıl çıkacağını bilmiyoruz. One serisi altında mı lanse edilir yoksa başka bir isimlendirme grubu altında mı piyasaya çıkar? Bunu bekleyip göreceğiz. Ancak HTC M7 kağıt üzerindeki donanımsal özellikleri ve ortaya çıkan bir takım sızdırılmış görseller itibariyle HTC yeniden bir numaralı üretici yarışı potasına sokup rakiplerine karşı güçlü bir pozisyon taşıyabilir.
Şimdi HTC'ye baktığımız yerde son dönemde birden fazla yenilik üzerinde çalıştığını görüyoruz ve HTC hem rakip olarak Samsung var karşısında ve Samsung kadar hani büyük imkanları, geniş imkanları da sahip bir firma değil. Bir taraftan Beats Audio ile uğraşıyorlardı, bir taraftan işte platformu değiştiler, bir dönem uzun bir dönem Qualcomm kullandılar, ondan sonra üst seviyeye Tegra ile yürütmeye çalıştılar.
Tam Qualcomm kullanmaları gereken dönemde Tegra'ya dönmeleri
Tegra'ya
biraz
döndüler. Orada bir şaşırttılar kullanıcıları. Kendileri için de eminim ki zorlu bir süreç oldu. Şimdi ne yaptılar? Birçok farklı iş dolunda hareket etmeye çalıştılar ve bazılarını tutturdular, tutturamadılar. Beats Audio önce yazılımsal destekle çıktı. Beklenen desteği bulamadı, beklenen ilgiyi göremedi. Oraya da iyi yatırım yapmışlardı. Biliyorsun firmanın da yarısını aldılar, ondan sonra bir kısmını geri verdiler hisseleri falan. İşler karıştı.
Aslında orada HTC'nin yapması gereken çok basit bir numara vardı. Tüm telefonların içerisinde, belki sadece One X'in içerisinde bir
başından
kulaklık vereceklerdi.
Hem öyle hem de bir başından bir donanımsal bir equalizer koyacaklardı ki o telefonda hakikaten kullanıcılar farklı müzik deneyimini rahat bir şekilde yaşayabileceklerdi. Neyse yapamadılar ama artık her şeyi rayına oturttular. Beats Audio kısmını oturttular, tasarım olarak oturttular. Şimdi bu yeni M7'ye baktığınızda 8X'teki, işte siz Windows 10 8X'teki tasarıma çok benzediğini görüyoruz. Özellikle ben o telefonun arka kapak tasarımını çok beğendim. Böyle ortaya doğru hafif şişman, kenarlara da böyle gittikçe ben incelenen yapısı, 3 boyutlu yapısı hakikaten telefonu böyle elde tutarken çok güzel bir his uyandırıyor. M7'de zaten belli ki bu tasarımdan yola çıkılarak geliştirilmiş bir telefon. Bir de ekranı da aslında baktığımızda PPI değerini de biraz yükseltecekler. Çünkü birçok firma 5 inçte Full HD ekran sürerken HTC burada 4.7 inçte Full HD çözünürlüğü sunacak. Bu da PPI değeri konusunda rekabette HTC'nin elini biraz arttıracaktır.
Tabii ekran konusunda hakikaten 4.7 inçte Full HD çözünürlük sunmak oldukça iddialı bir değer olacaktır. 468 PPI sınıfının en yüksek değeri olarak uzun süre HTC'yi bu alanda liderlik koltuğunda tutabilir diyebiliriz. Bu noktada kullanılacak işlem platformu da büyük önem taşıyor. Şimdi burada çok fazla resmileşmiş bir detay yok, ancak HTC'nin sızan özellikler listesinde 802.11ac Wi-Fi desteğinin olması Qualcomm'un yeni nesil platformuna işaret ediyor. Burada da Snapdragon 800 ve Snapdragon 600 platformları karşımıza çıkıyor. 800 kullanılabilir ama sanki 800 biraz daha bir tabletler özel bir platform olarak karşımıza çıkıyor. Çünkü sadece 2 GHz'in üzerine kadar çıkabilen Create 400 mimarisine sahip 4 adet çekirdek var. Evet. Bununla birlikte de Adreno 330 grafik birimi var. Qualcomm'un açıklamalarına göre Adreno 330, Adreno 320'den 3 ya da 4 kat daha yüksek performans sunabilecek bir çözüm. Hani yani bu değerleri yan yana getirip telefonda 2300 mAh civarında pil kapasitesine sahip olduğunu düşünürsek eğer, ya 800'de çıkmayabilir ya da çıkarsa yine One X tarzı pil ömrü konusunda sıkıntılar yaşayan bir çözüm olabilir belki.
Evet, Qualcomm bu grafik performansını anlatırken biraz atmayı seviyor. Çünkü Adreno 220'den 225'e de mesela geçerken hani böyle uçacak kaçacak demişlerdi ama gerçek dünya testlerinde hani tabii 225 daha hızlıydı, bariz bir şekilde hızlıydı ama hani aradaki söylenen fark olmadı. Şimdi zaten Adreno 320'yi o kadar güzel lanse ettiler ki şu anki mevcut konsol grafiklerinde kalitesinde grafik sunacak. Şimdi bu da 3 kat yüksek performanssız ne olacak?
PC kalitesine grafik sunacaklar
herhalde. Günümüzün PC kalitesine dayanmış demektir. O biraz hayalcilik olur. Pil ömrü konusunda senin dedik şüphelere katılıyorum. Çünkü 2300 mAh'lik pille o Adreno 320, 330'u ve 4 çekirdekli Create'i nasıl besleyecekler 2 GHz'de? Zaten telefon ince ve ufak bir yapıya sahip. Isınma da burada ciddi problem olacaktır biliyorsun. Şu anda Nexus 4 bile bazen ısınma konusunda sıkıntılar yaşayabiliyor. Hatta ilk çıktığı dönemde özellikle telefonu soğuk zeminde tutup test yaptığında işte puanları bir miktar daha yükselebiliyordu. Termal tweaking'e girip işlemci kendi hızını bir miktar yavaşlatıyordu. Şimdi aynı işlemci muhakkak revize olmuştur ama 2 GHz üzerindeki hızlarda o ufak telefon kasası içerisinde ısınmadan, kendini yavaşlatmadan çalışabilecek mi? Bence biraz zor gibi gözüküyor. Bekleyip göreceğiz.
Eğer burada hani Qualcomm Snapdragon 800 yerine Snapdragon 600 ile gelirse de Create 300 mimarisine sahip, daha düşük frekansa çalışan 4 adet çekirdek ve Adreno 320'nin overclock edilmiş, yani frekansı arttırılmış bir versiyonuyla karşı karşıya
daha
gelebiliriz.
Daha muhtemel gözüküyor.
Burada ekranla ilgili olarak da şunu söyleyelim. 4.7 inç büyüklüğündeki ekranın Super LCD 2'ye göre ciddi anlamda geliştirildiği bu optik dominant teknolojisiyle birlikte Solux teknolojisine sahip olacağı ve adeta dış ortamda güneş ışığını simüle eder şekilde her açıdan daha yüksek görüntü kalitesi ve daha yüksek renk doğruluğu sunabilecek bir ekran teknolojisine geçişi yönelik ki HTC'nin hani böyle bir adım olursa yine sınıfındaki standartları belirleyen bir telefonla karşı karşıya gelebiliriz.
Şimdi ekran, güneş ışığında özellikle ekranları rahat görebilmek konusu bence böyle bir anda bir model çıkacak ve tamamıyla bu parlak ışık altında ekranı rahat görebilme gibi bir durum oluşturmayacak. Daha böyle bir sancılı ve uzun sürecek bir süreçmiş gibi gözüküyor. Çünkü her yeni telefon çıktığında güneş altında işte görünebilirlik şu kadar arttırıldı, bu kadar rahat kullanım olayı gerçekleştir diyorsun. Hani bir yaz günü telefonu elini açıp parlaklığı %100 bile arttırsan gene baktığında çok da bir şey göremiyorsun. Hani gelişmeleri tabii ki görebilmek, hissedebilmek mümkün ama yani bir anda tamamen bu sorunu ortadan çözebilecek bir teknolojiye geçebilecek miyiz? Bence bu birkaç jenerasyon sonunda gerçekleşecek bir olay.
Tüm bunların yanında ek olarak şunları da söyleyeyim. 13 megapiksel çözünürlüğünde bir kamerasının olacak konuşuluyor ki burada Sony sensör kullanımı muhtemel görünüyor. Bununla birlikte sen zaten az önce bahsettin. Beats Audio tarafında donanımsal ses yükselticide bir takım gelişimler olduğu da yine altı çizilen detaylar arasında. Android 4.1.2 ya da 4.2 ile birlikte lanse edilebilir bu telefon ve Sense 5.0 arayüzünü kullanacak. Burada daha minimalize edilmiş, daha sadeleştirilmiş, telefonun akıcılığına çok fazla etki etmeyen ancak kullanımı daha fazla kolaylaştıran bir arayüzle karşı karşıya olacağımızı söyleyebiliriz. resmi lansmanı Mobil Dünya Kongresi de değil. Muhtemelen Mobil Dünya Kongresi'nden kısa bir süre önce 17-20 Şubat tarihleri arasındaki dönem zarfında Londra'da yapılacak ya da Avrupa'da yapılacak özel bir etkinlik çerçevesinde lanse edilebilir. Biz zaten öyle o tür gelişmeler olduğu takdirde sizlerle paylaşıyor olacağız. Tabii HTC'le ilgili şunu da söyleyelim. HTC'nin burada yapması gereken bir başka görev daha var. O da yazılım güncellemelerini hızlı bir şekilde kullanıcılara sunmak. Samsung bugün Galaxy S2'ye bile Android 4.2 güncellemesini veriyorsa kimse kusura bakmasın ama HTC'nin de Sensation XE modeline bu güncellemeyi vermesi gerekir.
Keza XE dışında düz Sensation, orada öbür tarafta Evo 3D'ler, yani benzer donanıma sahip bir sürü telefon var. Zaten HTC'nin başını yakan olaylardan biri de bu oldu. Bir sürü telefon çıkardı daha benzer donanımla. Madem hani donanımlar da birbirine benziyor, çok büyük bir iş yükü oluşturmayacak şekilde kendilerine, belki de telefona sensi gömme zahmetine uğraşmadan kullanıcılara opsiyon. Hani tamam biz artık fazla uğraşamayacağız bu eski telefonlarla ama en azından stok Android deneyimini yaşamak isteyen kullanıcılar yeni sürümü işte biz telefonun mimarisiyle çalışacak, donanımıyla çakacak şekilde optimize ettik. Alın ister kullansın, istemeyen de eski sürümde kalsın diyebilirler. Bakalım HTC birçok güzel telefonu aslında öksüz bıraktı o konuda. İnşallah yeni telefonlarında böyle bir şey yapmaz.
Evet, umarız tez zamanda HTC tüm telefonlar için, en azından güncel telefonlar için yazılım güncellemelerinde sizlerle paylaşıyor, bizlerle paylaşıyor olur ve yazılım güncellemeleri sayesinde telefonlar daha performanslı ve daha verimli çalışma noktasında geleceğe daha emin adımlarla ilerlerler diyerek buradan LG'ye geçelim. LG, biz mobilitede çok eleştirdik. Yazılım güncellemeleri konusunda sınıfta kaldı dedik. Maalesef yeni güncellemeler, yeni Android sürümlerinde adapte olma noktasında sıkıntılar yaşıyor dedik ki LG aslında o birinci nesil Android takımında iyi işler yapmış bir firmadır.
Evet, donanım anlamında, donanım güzel, anlamında telefon
güzel telefon. Özellikle orta segmentte iyi telefonlar da piyasaya sürdüler zamanında. Bir kısmını zaten biz daha önce donanım haber altında incelemiştik. Ancak sonrasında ne olduysa özellikle Optimus 3D ile birlikte bir yazılım güncellemesi sıkıntısı baş gösterdi ve dünyanın her yerinde LG ciddi eleştirilere maruz kaldı. Ta ki Nexus 4'e kadar. Artık arka planda nasıl anlaşma yapıldıysa bilemiyorum ama LG bir şekilde Google'un donanımsal ortağı olmayı başararak yeni Nexus telefonu üstlenmeyi başardı ve piyasaya sürdü. Her ne kadar bugünlerde Nexus 4 ile ilgili üretim sıkıntıları dedikodusu baş gösterse bile ben burada suçu LG'ye atmıyorum. Hani böyle bir telefon 300 dolardan Play Store'da satmaya kalkışırsanız zaten hiçbir üretim bandı bu telefona yetmez. Ancak burada LG adına önemli nokta Google'un telefonu üretmeyi başarmış olması. Daha sonrasında hatta daha öncesinde LG Optimus G adında üst seviye bir telefon çıkardı. Zaten Optimus G'de Nexus 4'ün donanımsal zeminini oluşturan telefon olarak gösterilebilir. Fakat bu telefonu biz zaten göremedik. Bugünlerde belki 50'den fazla ülke içerisinde Türkiye'de gelecektir diye tahmin ediyoruz. Ancak LG yine belki de bir hata yaparak daha bu telefon dünya çapında yaygınlaşmadan Optimus G Pro adında yepyeni bir telefon duyurdu ki Japonya pazarı için çıktı bu telefon. Optimus G'yi birden eskitti. Hani şu anda siz 50'den fazla ülkeye Optimus G'yi sunmaya hazırlanırken bir taraftan da dünyanın öbür ucunda bizde Optimus G Pro diye daha iyi bir telefon da var deyip tüketicilerin aklını karıştırırsanız burada eleştirilere de maruz kalırsınız.
Evet, LG yine kendi bacağına kurşun sıkıyormuş gibi gözüküyor. Tamam, Optimus G güzel telefondu. Göremedik, o ayrı. Hani inşallah göreceğiz yakın zamanda ama birden Optimus G Pro şimdi nereden çıktı diyebilir kullanıcılar haklı olarak. Tamam, Japonya'ya özel, dünyanın her yerinde belli bölgelere özel telefonlar çıkıyor. HTC Butterfly'da mesela bunlardan biriydi.
Japonya özel. Japonya sonra özel. Android DNA olarak Amerika'ya da girdi mesela.
Girdi. Ondan sonra Avrupa'ya gelecekti. Üretemediler, vazgeçtiler. İşte ön siparişleri iptal ettiler.
Ya da M7'ye zemin hazırlamak istediler.
O da olabilir. Şimdi Japonya belki burada LG'nin hassas olduğu bir bölge olabilir. Çünkü biliyorsun Japonlar ve hani Koreli arkadaşlarımız arasında böyle bazen çekişmeler olabiliyor. Teknoloji konusunda hani son dönemde özellikle bir yarış, ciddi bir yarış yarış zemini oluştu ve ürünlerini birbirleriyle yarıştırıyorlar. Şimdi Optimus G Pro donanımsal özelliklerine baktığımızda çok da fazla bir güncelleme getirmiyor aslında.
Tek güncelleme ekran tarafında aslında.
Evet, ekran tarafında. İşlemcisi biraz 1.7 GHz'e çıkartılmış. Ekran tarafında da Full HD'ye geçildiğini görüyoruz ama onun dışında pek bir güncelleme yok. Tasarım anlamında ufak tefek detay farklılıkları vardır belki ama performans anlamında kullanıcılara, belki de birçok kullanıcıya iki telefonu yan yana koyduğunuzda hani performans ve kullanıcı deneyimi anlamında çok büyük farklılıklar yaşattı.
Tabii burada tek büyük unsur, telefon için konuşmak gerekirse Optimus G Pro adına 5 inçlik Full HD ekran olacaktır. Bunun dışında tüm donanımsal özellikler 3 aşağı 5 yukarı aynı. Burada altını çizeceğimiz nokta 3000 mAh kapasiteli pil olacak. Bu pil vasıtasıyla telefon bir gün üzerinde kullanım ömrü sunacaktır diye tahmin ediyoruz. Çünkü Snapdragon platformunun en büyük özelliklerinden birisi de tüm çekirdekler asenkron, yani birbirinden bağımsız olarak çalışıp örneğin yük altındaki çekirdek full frekanslarına ulaşırken bekleme durumundaki çekirdekler düşük voltaj seviyesinde
veya tamamen bile
kapatılabilip hem cihazın daha sessiz ve serin çalışmasını sağlıyor hem de daha uzun pil ömrü elde edilmesi olanak tanıyan bir yapıya çıkıyor.
Bir de şimdi hani LG'yi eleştiriyoruz ama bir de şöyle bir akım oluştu. Birçok firma 5 inç ve Full HD telefonları koydular. Şimdi LG belki burada geri kalmamak için en azından ufak bir bölgeye bu tarz bir telefon sunarak en azından hani bizim de var deyip de yarıştan, Android yarışından geri kalmamayı da düşünmüş olabilirler. Çünkü biliyorsun LG son yaptığı açıklamalarda biz Android'e artık daha fazla önem vereceğiz ve bu telefonların üzerine daha çok çalışacağız dediler. Belki de yarıştan geri kalmamak için de bu telefonu kısıtlı bir bölgeye çıkarmış olabilirler.
Zaten Windows Phone 8 arenasında da şu an yok. Son birkaç gündür LG'nin Windows Phone 8 tabanlı telefon yapacağı da söyleniyor. Ancak şu an için kaynaklarını Android dünyasına ayırdıklarını söyleyebiliriz. Optimus Gear Pro bence Avrupa'ya da gelir çünkü LG'nin şu anda Nexus 4'ü saymıyorum. Nexus 4 çünkü ya Google'ın telefonu olarak kabul etmek gerekiyor bunu. LG'nin şu an üst seviye telefon segmentine yarışabileceği çok, çok kaslı kuvvetli bir telefon yok. Optimus Gear var. Yani bugünlerde gelecek ancak Optimus Gear Pro'nun büyük ekranı ve yüksek çözünürlüğüyle daha rekabetçi bir telefon olduğunu söyleyebiliriz. Benim kişisel görüşüm kısa bir süre içerisinde muhtemelen bu telefon tüm dünya pazarlarına çıkabilir ya da sağdan soldan tasarım güncellemesi almış yeni bir versiyonu Mobile Dünya Kongresi ile birlikte tanıtılıp dünya pazarlarına sunulabilir diyerek buradan da Nokia'ya geçelim. Nokia Windows Phone 8 lansmanına hızlı giriş yaptı ve Lumia 920 ile büyük ses getirdi. Pek çok ülkede cihazlar out of stock oldu. Yani bulunamaz hale geldi. Telefon hakikaten eksiklerine rağmen iyi bir telefondu. Yazılım tarafındaki eksikleri saymıyorum. Bundan Microsoft'un da düzeltmesi gereken noktalar.
Hatta ki, Nokia elinden geldiğinde yaptığı farklı servislerini hızlı bir şekilde Windows Phone'da...
Ben de hızlı yaşayacaksın. Benim söyleyeceğim şeyleri söyledin. Burada hakikaten yazılım güncellemeleri tarafında Nokia'nın kendi geliştirdiği haritalar servisi olsun, bir takım müzik uygulamaları olsun, telefonu biraz daha kabul edilebilir noktaya taşımıştı ve kullandığı tabii kamera teknolojileri Lumia 920'yi uzun süre konuşturdu. Ama telefon diğer taraftan da kalınlık ve ağırlığı itibariyle tank sıfatını alan bir telefon olarak da ya da senin deyimle tuğla tanımını alan bir telefon olarak da eleştirilere maruz kaldı. Ama şu var, çok fazla sattı ve Nokia'yı tekrar üst seviye akıllı telefon yarışında rekabetçi hale getirdi ya da daha rekabetçi olması için gerekli cesareti Nokia'ya vermiştir diye tahmin ediyorum ki Nokia zaten telefon üretiminde yılların deneyimine sahip. Mutlaka ve mutlaka 920'nin üzerine koyacaklardır ki gelen haberlerde onu gösteriyor. Mobile Dünya Kongresi'nde Nokia'nın yeni bir Lumia 920 ya da bazı iddialara göre Lumia 950 ya da Lumia 1001 adı altında yepyeni bir akıllı telefon piyasaya süreceği söyleniyor ki bu telefonun Windows Phone 8 Portico güncellemesine sahip olacağı. Burada Portico daha çok telefon stabilitesini arttıran, Wi-Fi performansını geliştiren ve genel kullanım deneyimini arttırıp pil yönetimini geliştiren bir güncelleme olduğunu söyleyebiliriz. Bu güncellemeyle birlikte 41 megapiksellik Pure 808'deki sensörü kullanıp hatta belli açıdan özellikle video açısından geliştirilmiş versiyonu kullanıp hani kamera açısından sınıfın en iyi kamerasına sahip olacağı ve bunu Lumia 920'den farklı olarak polikarbon yerine metal gövdede sunacağı söyleniyor.
Evet, metal gövdeyi zaten bu PureView'lu kamera değil de standart 920'lerinde belki güncellenmiş bir versiyon olarak geleceği söyleniyordu. Şimdi bu ekstra yeni bu konuşulan versiyon için biraz daha konuşursak Nokia 41 megapiksellik sensörünü büyük ihtimalle daha revize edip ve şu anki mevcut 920'deki optik stabilizasyon teknolojisiyle birleştirip şu anda belki akıllı telefonlarda fotoğraf çekme deneyimini, fotoğraf ve video çekme deneyimini çok uç düzeylere taşıyabilir. Çünkü ikisinin de teknolojisinin elinde var. Birleştirip şey yapacaklar. Tabii burada belki teknolojilerini ya da yatırımlarını, Ar-Ge çalışmalarını bu sensörü biraz daha ufaltıp daha kibar bir hale getirme yönde de geliştirmiş olabilir, harcamışlar olabilir vakitlerini. Çünkü biliyorsun özellikle PureView 808 kamera sensörünün yapısından dolayı telefonun ağırlık dengesini ciddi anlamda bozabiliyordu. 920 zaten iri bir telefon. Evet. Bir de şimdi arkasına daha fazla ağırlık yapan bir sensör koyulduğunda hani 200 grama kadar o telefon ulaşabilir. O da hani kullanıcıların her gün cebinde taşıdığı, elinde taşıdığı bir cihaz olarak kullanıcıların ağırlık noktasında sıkıntı yaratabilir.
Evet, yapılan dedikodular muhtemelen Lumia 920'den daha önce ve 41 megapiksel sensöre sahip bir telefonu işaret ediyor. Burada hani böyle bir telefon çıkarsa eğer Windows Phone 8 de market bazında uygulama olgunluğunu, uygulama sayısını daha fazla arttırabilirse eğer çünkü hani özellikle oyun tarafında büyük sıkıntılar
sıkıntı
var. Hani bugün ete dişe dokunur bir oyun oynamak istediğinizde ya bulamıyorsunuz ya da istediğinize yakın bir oyunu yüksek fiyatlarla almak zorunda kalabiliyorsunuz Windows Phone 8'in uygulama mağazasında. Umarız Microsoft da bunu tez zamanda düzeltir ve bu platforma daha rekabetçi olarak Android ve iOS platformlarına karşı pazardaki pozisyonu güçlendirir diyelim ve buradan da BlackBerry'ye geçelim. Çünkü yazılımdan bahsediyoruz. BlackBerry tarafı da uzun süredir sessizdi. Bu ayın 30'unda yani birkaç gün sonra, bir hafta sonra yaklaşık yeni nesil işletim sistemini ve bu işletim sistemini kullanan yeni nesil akıllı telefonların lansmanını yapacaklar. İki tane telefondan bahsediliyor ki bunlar BlackBerry Z10 ve BlackBerry X10. X10'u ayrı tutuyoruz çünkü BlackBerry Bolt 9900'ün yerini alabilecek bir model olarak gösteriliyor. Ancak asıl amiral gemisi muhtemelen Z10 olacak. İşletim sistemini zaten biz telefon lanse edildiğinde konuşuyoruz. Yepyeni bir işletim sistemi. Çok
çalıştılar üstüne bir de. Çok emek verdi.
Ve özellikle uygulama tarafında çok ciddi yatırım var. Uygulama geliştirmek isteyen herkese BlackBerry'nin yani üretici firma Research in Motion'ın ücretsiz bir akıllı telefon platformu ve tablet verdi. Dolayısıyla şu an popüler olan çok fazla bütün uygulamaların neredeyse BlackBerry 10 işletim sistemi için hazır oldu. 19-20 binden fazla uygulamanın sadece geçtiğimiz birkaç hafta içerisinde mağazaya girdiği söyleniyor. Ve ortaya çıkan görüntüler şunu gösteriyor ki BlackBerry 10 işletim sistemi gerçekten çok akıcı ve seri çalışıyor. Özellikle multitasking dediğimiz çoklu uygulama çalıştırmada kaymak gibi akıyor yani, öyle söyleyeyim.
Evet, burada RIM'in avantajı platformu da kendi geliştirip bütün yazılım geliştirme kısmında kendi yaptıkları
donanımı da kendisi
yapıyor. Donanımı da geliştiriyorlar. Yazılım da kendileri geliştiriyor ve hani burada Apple benzeri bir akıcılık, bir rahat, böyle bir smooth, kaygan, güzel çalışma deneyimini yaşatabiliyorlar. Zaten bu BlackBerry 10 üzerinde de çok çalıştılar, sen de biliyorsun. Evet. Çünkü şirket hakikaten ciddi anlamda kötüye gidiyordu ve ellerinde çok güzel bir platform, marka vardı, ismi vardı. Bunu korumak için de oldukça iyi çalıştılar. Şirket içerisinde yeniden yapılanmaya gittiler. Platform üzerine de bayağı eğildiler. Senin dediğin örnek de mesela yazılım geliştirmek isteyen herkese yazılım geliştirmek kitinin ücretsiz gönderilip bu kişilerin, bu geliştiricilerin platforma uygun yazılımlar güncellemesi de oldukça güzel bir avantaj. Şu anda zaten bu geliştirilen yazılımlara baktığımızda bir kullanıcının genel böyle sosyal hayatında sıklıkla kullanacağı birçok yazılımın belki de %90'ının, %95'inin rahatlıkla telefonda görebilmekteyiz. Zaten telefon çıktığı andan itibaren bu yazılım sayısı da oldukça artacaktır. Artık donanımları da biraz daha elle tutulur hale geldi. Tabii bir Android tarafıyla veya bir iPhone serisiyle kıyaslanabilecek bir özellikle grafik işlemci sunmuyor. Hatta teknik özelliklerinden de bahsedelim biraz istersen telefonun. Oyun kısmı da biraz belki hareketlilik görebiliriz. Ama en azından BlackBerry 10 platform olarak kullanıcılara her gün kullandıkları, severek kullanabilecekleri, hızlı, rahat mesajlaşabildikleri, saat iletişim kurabildikleri bir telefon olacak gibi gözüküyor.
Tabii BlackBerry'nin amiral gemisi olması beklenen Xeon'a baktığımızda 4.2 inç büyüklüğünde ve 1280x768 piksel çözünürlüğünde ekrana sahip olacağı söyleniyor. Burada telefonu zayıf olan unsur kullanılan işlemci, çünkü Texas Instruments'ın OMA 4470 işlemcisine sahip olacak ki bu şu an üst seviye telefonlarla rekabet noktasında şirketi geriye düşürebilir. Hı. Hatta bu özellikle itibariyle telefon daha çok orta segmentin üstünde yer alıp üst segment, en üst segmentin giriş seviyesine konumlandırılabilecek bir telefon olarak da gösterilebilir.
Evet, donanım olarak öyle ama büyük ihtimalle bu donanım tercihi de bana şey düşündürüyor. Bu telefonu en azından bir sene civarında BlackBerry, yani RIM yenilemeyi düşünmüyor. Hani ona göre yatırım yapmışlar büyük ihtimalle ve aslında donanım olarak çok güçlü değil. Bizim biraz hani gözümüz boyandı diğer üreticiler tarafından ve sürekli daha fazlasını talep eder olduk. Ama baktığımızda zaten videolardan da görüldüğü üzere telefon oldukça akıcı çalışıyor. 2 GB sistem belleği de özellikle çoklu uygulamaların aynı anda çalıştırılması konusunda telefona rahatlık sağlayacaktır. Bunun dışında 16 GB'lık dahili hafızası ve 1800 mAh'lik pili de güzel bir optimizasyon ardından kullanıcıları bir gün boyunca çok rahatlıkla kullanabilecekleri bir telefon oluşturacaktır.
Tabii BlackBerry ile ilgili şunu da söyleyelim. Yapılan bazı haberlere göre şirket BlackBerry işletim sistemini tüm üreticilere açabilir. Aynı Android ekosisteminde olduğu gibi örneğin Nokia BlackBerry işletim sistemli bir telefon da ileride geliştirebilir. Hatta eğer böyle bir adım atarlarsa BlackBerry'nin donanım üretim kısmını elden çıkarabileceği dahi konuşuluyor. Yani firma daha çok yazılım ve servis tarafında da kalmayı tercih edebilir ki zaten aslında işin karlılık tarafındaki en önemli kısmı orası. Yani bugün iyi bir işletim sistemi üzerine olgun bir yazılım ekosistemi ortaya koyabilirseniz zaten büyük paralar kazanabiliyorsunuz. Yapılan araştırmalar geçtiğimiz sene 8 milyar dolardan fazla gelir elde edildiğini söylüyor uygulama mağazacılığı üzerinden. Bu bağlamda neler olup biteceğini göreceğiz ancak 2013 yılı BlackBerry için oldukça hareketli ve yoğun geçecek gibi görünüyor diyerek buradan aslında Google'a, Motorola'ya geçelim. Şimdi Motorola'yı Google satın aldı. Bu satın alma noktasında, daha doğrusu Motorola Mobility grubunu satın aldı. Bu satın almanın arkasında farklı nedenlerin olduğu söylendi. İşte Motorola'nın elindeki patentleri elde etmek için olduğu ya da Google'ın cihaz üretim işine girip telefon üretebileceğine dair bir sürü dedikodu vardı. Bu dedikoduların hepsi şu ana kadar net bir şekilde doğrulanmadı ya da yalanlanmadı, havada kaldı diyebiliriz. Ancak Google'ın 1-2 gün önce açıkladığı finansal sonuçlar itibariyle Google X ya da Motorola X adı altında yepyeni bir üst seviye Android tabanlı telefon üzerinde çalıştığı ortaya çıktı. Muhtemelen Mayıs ayındaki Google I.O. yani Google'ın geliştiriciler konferansına tanıtılacak bir telefon. Yani yepyeni bir Nexus telefon da olabilir.
Evet.
Bambaşka özellikleri sahip bir telefon da olabilir ki üzerine durulan iddialar kırılmaz kasaya ve çok uzun pil ömrüne sahip olacağı yönünde. Bununla birlikte tabii altında Google imzası olacağı için, çünkü pure Google telefon deniyor, yani saf Google telefonu olacağı söyleniyor ki bu bağlamda Android tarafındaki herkesin belki ilgisini çekebilecek telefona dönüşebilir. Çünkü Android işletim sistemini geliştiren Google ilk defa tamamıyla in-house diyebileceğimiz, yani kendi içerisinde geliştirdiği bir telefonu piyasaya sürecek.
Evet, şimdi Motorola'ya baktığımızda aslında son dönemdeki telefonları da özellikle arayüz anlamında Google'ın stok arayüzlerine gittikçe yaklaştığını görüyoruz. Özellikle bu satın alma kısmından sonra. Bu Razer HD Max modellerinin arayüzü oldukça benzerdi standart Android arayüzüne. Zaten Google bu noktada Motorola'yı da biraz teşvik ediyor ve o şekilde yapılandırıyor. Şimdi Motorola'nın da bir sürü telefonu var. Özellikle Android'in bu 2.0 serisi civarında, FroYo döneminde bir sürü telefon çıkardılar ve fazla telefon çıkarmanın hakikaten kimseye yararı olmadı. Hem HTC'de gördü hem de Motorola tarafından görülmüş durumda ve artık farklı bir şey yapmak istiyorlar. Ve Motorola markasını, çünkü Motorola'nın hala çok kuvvetli bir markası, kullanıcılar gözünde özellikle Amerika pazarında çok kuvvetli bir marka değeri var. Bu marka değerini tekrar üst düzeye taşıyabilme adına çok özel bir telefon üstüne çalışıyorlar ve en fazla dedikleri şey, hani bizim için önemli şeylerin başında bir telefonun sağlam olması, böyle yere düştüğünde 30 parçaya ayrılmaması ve kullanıcıların böyle bu sürekli bir yerlerde telefonu şarja takma ihtiyaçlarının olmaması. Motorola zaten pil konusunda biliyorsun son serilerde atılım gerçekleştirdi. Kendi pil teknolojileri var ve akıllıca yerleşim tasarım konusunda ciddi kapasiteleri ince telefonlara, ufak telefonlara sığdırabiliyorlar. Senin dediğin gibi özel seramik kasa, kırılmayacak cam yapılması ve bunun dışında çeşitli kaplamalarla farklı bir telefon Project X adı altında kullanıcılara yakın zamanda sunabilirler.
Motorola X ile ilgili olarak aynı zamanda NFC ve kablosuz şarj özelliğine sahip olacağı da konuşuyor ki zaten son Google telefonu Nexus 4'te de bu özellikler
vardı.
Halihazırda vardı. IO etkinliğini beklemek lazım. Aslında bu etkinliğe de katılmak gerekiyor. Geliştiricilerin özellikle katılması gerekiyor. Çünkü evet, belli bir miktar para ödeyerek bu etkinliğe katılıyor. Evet. Ancak katılan herkese Google bu cihazları hediye ediyor. Ve üzerine uygulama geliştirmesine zemin hazırlıyor. Buradan Google Türkiye'de sesleniyoruz. Biz de bu sene davet ederlerse gidip
seve seve katılırız.
Gidip yerinde gelişmeleri gözlemleme şansını da yakalarız diyelim. Ama mutlaka Motorola X ya da Google X Android dünyasında dengeleri değiştirebilir. Evet.
Bu bağlamda, şu ana kadar yapılmayan bir şeyi yapacaklar gibi gözüküyor.
Aynen, bu bağlamda tabii üreticiler arasındaki rekabeti de arttırabilir. Çünkü Google kendi iş ortaklarına bir çelme takabilir orada. Bunu bekleyip görmek lazım. Tabii beklentilerin aksine daha muhafazakar bir telefonla karşımıza çıkabilir dengeleri bozmamak adına. Ancak kağıt üzerinde iddialı bir telefon olması beklenen bir yapı sergiliyor Motorola X diyerek buradan Samsung'a geçelim. Şimdi Galaxy S ailesi, Galaxy S3 ve Galaxy Note 2 bunlar son jenerasyonu temsil ediyor. Samsung yaptığı açıklamayla dedi ki bizim Galaxy S ailemiz 100 milyondan fazla sattı. Hakikaten de satmış. Çünkü S3 ve Note 2 zaten yan yana belki de 50 milyondan fazla satar hale geldi telefonlar. Android dünyasında da özellikle geçtiğimiz sene Samsung öyle bir pazarlama faaliyeti yaptı ki benim kendi bakkalım, 55-60 yaşındaki bakkal amcam bile hani Android diyorsun Galaxy diyor yani. Yani o derece o noktaya getirdiler bu işi. Bu bağlamda Samsung'u tebrik etmek gerekiyor. Hakikaten Android tarafında durumu üstünden bayağı taşıyıcı oldu.
Aslında önünü açtılar.
Ve son yazılım güncellemeleri noktasında da Galaxy S2'ye kadar Android 4 bile getirerek, Galaxy S3'e bile Note 2'deki bir takım özellikleri getirerek yazılım tarafında da yaptıkları çalışmaları gözler önüne serdiler. Bu bağlamda da liderliği devam ettirmek adına 2013 için çok ciddi telefon planlamaları var. Bunlar da zaten hepimizin bildiği üzere Galaxy S4 ve Galaxy Note 3 olacak. S4 ile ilgili olarak çok fazla iddia var. Evet. Biz bir kısmını zaten mobilitenin daha önceki bölümlerinde konuştuk. Bunlar zamanla olgunlaştı, şekillendi ve üzerine hemfikir olunan bazı detaylar netleşti. Diğerleri de ayrıştırıldı ve uzaklaştırıldı bu iddialar çerçevesinde. Bunların başında 4.9 inç büyüklüğünde bir ekran geliyor. Bu ekran Super OLED Plus Full HD ekran. RGB alt piksel dizilimine sahip. Aynı zamanda yüksek çözünürlük sunan bir ekran. Hatta benzer bir ekranın tüketici elektroniği fuarında Samsung'da tanıtımını gerçekleştirdi. Ancak eğer bu telefon Nisan ya da Mayıs ayında çıkacaksa şu anda Samsung'un panelinin üretimini gerçekleştiriyor olması lazım ki gelecek yoğun talebi karşılayabilsinler. Ekran dediğimiz gibi 4.9 inç büyüklüğünde Full HD ekran olacak gibi. İşlemci tarafı karışık.
Evet, orada.
Çünkü Samsung'un orada elinde iki güçlü argüman var. Birisi Exynos 5450 4 çekirdekli bir işlemci. Diğeri de yine geçtiğimiz haftalarda tanıtılan Exynos Octa 8 çekirdekli yeni platform. 1-2 gün önce Exynos Octa'ya sahip yeni bir test cihazının performans sonuçları yayınlandı Galaxy S4 ile ilgili ki burada Samsung'un Galaxy S4 ile ilgili olarak çok özel bir prototip çalışması yaptığını, farklı operatörlere ve yöneticilere farklı prototipler yollayarak gizlilik seviyesini korumayı başardığı söyleniyor. Hani şunu söyleyebiliriz, S4 muhtemelen Android dünyasında çıtayı belirleyen akıllı telefon olabilir. Hele bir Exynos Octa ile çıkarsa.
Kesinlikle.
Çok sınırlı zorlayan bir telefon olabilir.
Aslında Exynos Octa ile Exynos 5450'nin performansına baktığımızda tam yük altında aslında çok da bir farklı, en azından saf işlem performansı anlamında farklı olmayacağını söyleyebiliriz. Exynos Octa'nın avantajı, hani Cortex A7 tabanlı 4 çekirdeğini işte düşük güç tüketimli durumda aktif hale getirerek pil ve enerjiden tasarruf etmek. Şimdi tablete koyduğumuzda bu işlemciyi, tabletlerin pili çok daha büyük kapasiteli olduğu için hani böyle en ufak miliamperin hesabını yapacak durumda değiliz. Tamam, hani belki genel anlamda günün sonunda bu teknik özellikleri başka ürünlerle yarıştırırken önemli ama bir telefonda ihtiyacınız olduğunuz kadar tablette ihtiyacınız olmuyor tabii ki enerji tüketimine. O yüzden Exynos Octa'yı ben aslında böyle yakın görüyorum Galaxy S4 için. Çünkü özellikle Samsung'un dediği Cortex A7 çekirdekleri aktifken ki güç tüketim durumu hakikaten gerçek iddiaları karşılarsa telefonun ön pil ömrü konusunda ciddi bir avantaj sağlayacaktır. Tabii bir de paneli düşünmek lazım. Super AMOLED Plus panel LCD'ye göre hala belli noktalarda daha düşük enerji tüketimine sahip. Çünkü biliyorsun piksel yoğunluğu arttıkça hani her ne kadar teknoloji de gelirse o fiziksel olarak o ekranda bulunan piksel sayısı fazla olduğu için bununla paralel olarak da o panelin elektrik tüketimi, enerji tüketimi daha fazla oluyor. AMOLED burada kesinlikle avantajını gösterecektir. Tabii kasa da büyüdüğü için şu anki Galaxy S3'ten bir miktar daha büyük bir pil kapasitesi de bekleyebiliriz.
Tabii burada şunun altını çizelim. Hani Galaxy S4'te kullanılacak Exynos Octa işlemcisi için 4 adet Cortex-A5 yüksek performans çekirdek, 4 adet de Cortex-A7 düşük güç şirketini çekirdekten bahsediyoruz. Burada yalnız şunu söyleyelim. Bu 4 adet Cortex-A7 çekirdeğinin her biri aslında neredeyse Cortex-A9 performansında olan Cortex-A8'in, tek çekirdekli Cortex-A8'in ya tek çekirdek bazında konuşmak gerekirse %50 daha zar alanında belki %50 daha fazla performans sunan
ve enerji tüketimi olarak da A8'e kıyasla özellikle
çok çok daha düşük, tasarruflu olan bir platformdan bahsediyoruz. Yani Cortex-A7 de burada 4 adet Cortex-A7 çekirdeği aslında 4 çekirdekli bugün bir Cortex-A9 yapılan yani bir Tegra ölçüsünden çok daha yavaş değil. Benzer performans sonuçları sunabilecek düzeyde olduğunu söyleyelim. Galaxy S4 ile ilgili tabii çok fazla iddia var dedik yani. Bunlardan bir tanesi de kamera tarafında 13 megapiksel çözünürlüğünde Samsung üretimli sensöre sahip bir kameranın olacağı. Bununla birlikte ön kamera tarafında yine Full HD çözünürlüğe geçiş yapılacağı ve daha yüksek çözünürlükte bir kameranın kullanılacağı dile getiriliyor. Malzemenin ne olacağı belli değil. Yani burada nasıl bir malzeme kalitesini Samsung değerlendirecek bilemiyoruz. Ancak tüm Galaxy ailesi için ya da Galaxy S3 ve Note 2 için altı çizilen bir detay var. O da malzeme kalitesinin rekabetçi düzeyde olmadığı yönünde. Hakikaten kapaklar çok kırılgan, çizilmeye çok müsait. Burada hani polikarbon malzemeli rakip modellere göre Samsung malzeme kalitesi anlamında bir miktar geriden geliyordu. Ancak muhtemelen belki de Galaxy S4 ile birlikte bu konuda da bir adım atıp farklı bir çözümü tercih edebilir ve oradaki eksikliği de giderebilirler diyelim. Galaxy S4 ile ilgili olarak 2600 mAh kapasiteli pille geleceği söyleniyor ki hani Exynos Octa ile bunu birleştirirsek eğer yine bir gün üzerine pil süresine sahip bir cihaza karşı karşıya kalacağımızı söyleyebiliriz. Burada Exynos Octa ile ilgili yapılacak eleştiri grafik birimi tarafında olacaktır.
Biraz zayıf. Evet.
Yani PowerUR SGX 544 MP3'ten bahsediyor. Yani 3 çekirdekli 544'ten. Yani burada Apple A6X'te 4 çekirdekli 554 kullanıyor ya da PlayStation Vita'da 4 çekirdekli 544 var. Yani bu bağlamda bakıldığında Exynos Octa'nın belki bu versiyonu değil, daha geliştirilmiş bir versiyonu olabilir ya da dediğimiz gibi belki T658G Pro'lu bir Exynos 5450 de sürpriz olabilir.
Evet, şimdi Full HD çözünürlük ciddi bir çözünürlük ve burada özellikle grafik yoğunluklu oyunlar başta olsun, çeşitli uygulamalar olsun bunları çalıştırabilmek, akıcı bir şekilde çalıştırabilmek önemli. 544'ün 3 çekirdekli versiyonu birçok noktada yeterli olsa da en azından bir hani bazen 5 serisi kullanıyorsunuz PowerUR'ın 554'ün 3 çekirdekli versiyonu olsun diye düşünebilirdik. Burada bir eski versiyonu kullanmışlar ve arada işlem gücü, doku üniteleri olsun, diğer çeşitli işlem birimleri olarak ciddi bir fark var ve performans farkı hani 3 çekirdekli 554 ile 3 çekirdekli 544 arasında yaklaşık %30-%35 civarında ve bu da çok ciddi bir oran. Eski demeyelim de hani eskimeye artık yavaş yavaş başlamış bir grafik birimi kullanıldığını görüyoruz. Mali tarafında da iyi işler var ve hatırlarsan Mali 400 aslında ilk defa kullanıldı ve performans anlamında çıktığı dönemde, jenerasyonda oldukça iyi işler yaptı. Hala da şu anda birçok telefonda kullanılıyor. S3'te kullanılıyor, hız açılmış versiyonu. Note 2'de kullanılıyor ve grafik performans anlamında yine kimse şikayetçi değil. Şu anda diğer 5250'ye baktığımızda Samsung'un çift çekirdek
ya da 5450'ye
baktığımızda kullanılan Mali grafik biriminde özellikle yüksek çözünürlüklerde sıkıntı yaşayabildiğini görüyoruz. Nexus 10 tablet, gerçi onun çözünürlüğünü şimdi biraz Full HD ile kıyaslamamak gerek ama yine de o çözünürlükte sıkıntı yaşadığını görmüştük. O yüzden Samsung özellikle grafik tarafını biraz daha güçlü tutarsa Apple'ın oradaki avantajını da artık karşılar, dengeler ve daha rekabetçi iPhone tarafında daha grafik anlamında daha rekabetçi bir işlemci sunarlar.
Kaldı ki Samsung aynı zamanda PowerUR 6 serisi GPU'larına lisansına sahip. Bu noktada 6 serisi, Roche kodunu taşıyan 6 serisi de hazır hali hazırda. Dolayısıyla hani belki Exynos Octa'nın tanıtılan versiyondan farklı olarak piyasaya çıkacak versiyonu PowerUR 6'lı da olabilir. Bunu bekleyip görmek lazım ama şu anki haliyle grafik tarafında Exynos Octa rekabetten uzak kalabilecek bir yapıda olduğunu söyleyelim. Evet, A6X işlemcisi belki tabletlere özel işlemci. Yani Apple'ın iPhone'a değil iPad'de kullanmak için tasarladığı işlemci. Ancak hani en iyisini sunuyorum diyorsanız eğer o noktada da güncel bir çözüm kullanmak her zaman daha iyi olacaktır. Bununla birlikte Samsung Galaxy S4'te kablosuz şarj ve benzeri özelliklerin olacağı, NFC tarafında da bir takım güncellemenin olacağı söyleniyor. 802.11ac gibi bir takım ek teknolojilerden
yine bağlantı
S4'te teknoloji olabilir. Hani Qualcomm tarafında Snapdragon 800 ve 600 serisiyle birlikte Dolby Theater ve benzeri ses teknolojileri de kullanılmaya başlandı. Belki burada Samsung'da benzer noktada bir takım adımlar atabilir. Muhtemelen çok güçlü bir cihaz olacak. Android 4.2 güncellemesi de çıkacaktır. Nature arayüzünde de bir takım güncellemeler ya, olacaktır. Kesinlikle. Bekleyip görmek lazım. Sadece şunu söyleyelim. Samsung Galaxy S4 Mobil Dünya Kongresi'nde %99 olmayacak. Samsung muhtemelen Mart-Nisan döneminde belki de 22 Mart'ta yapılması beklenen Unpacked etkinliğinde bu telefonu tanıtabilir. Ama beklenenden hızlı gelebilir telefon çünkü rekabet çok hızlı değişti. Yani çok güçlü telefonlardan bahsediyoruz. HTC'de, Sony, Xperia Z gibi. Dolayısıyla sürpriz bir gelişme de olabilir diyerek son markaya ve son modele geçelim. O da Apple iPhone 5S. Ya da iPhone 6 artık onu nasıl isimlendirecek Apple bilemiyoruz. Ancak muhtemelen Haziran ayındaki Apple'ın Dünya Geliştiriciler Konferansı'nda iPhone 5S'yi görebiliriz. Yani çok fazla dedikodu yok hakkında. Yani iddialar belli noktalarda yoğunlaşıyor. Bunların başında işlemci, A7 tarzı bir işlemciyle karşı karşıya gelebiliriz. Bu noktada 28 nanometre, Cortex A15'e daha yakın bir işlemci olabilir bu. Grafik tarafında Apple zaten Imagination firmasının ortağı. ParaVR 6 serisi bir GPU görebiliriz.
Büyük ihtimalle öyle olacak çünkü onlar ortaklıktan dolayı benim anladığım kadarıyla bazı özel haklara da sahipler ve yeni bir versiyon grafik birimlerini
ilk defa
onlara sunuyor gibi bir ortamda gözüküyor.
Bununla birlikte bellek kapasitesinin 2 GB'e çıkabileceği ve daha da önemlisi depolama kapasitesi tarafında 128 GB'lık seçeneğin olacağı söyleniyor ki hani herhalde 128 GB'lık iPhone 5'i 1000 dolara falan satarlar Amerika'da diye tahmin ediyorum. Ama 128 GB kendi segmentinde ilk olabilir. Hani bugün 64 GB'lık kapasiteler var yaygın kullanılan. Hadi SD kart takılabileceğini farz edelim. 32 donanıma taksanız oluyor size 96 GB. Ama Apple standart olarak 128 GB vermeye aday ilk üretici görünüyor.
Evet, Apple orada karlılık oldukça yüksek çünkü NAND'ı değiştiriyorlar. Belki onlara maliyetleri...
1 dolar, 2 dolar artıyor belki.
Hani her şeyiyle biraz atalım, bol kesin atalım, 5 dolar olsun, 10 dolar olsun. Satış fiyatına baktığında 100 dolar, yerine geldi mi 150 dolar farklı satıyor ve herhalde belki 1000 dolar satmazlar da 128 GB'da 999 dolar satarlar. Belli olmaz. Hı-hı. Ve şu ana kadar yaptıkları en iyi iPhone'u yaparlar büyük ihtimalle. Şimdi özellikle işlemci tarafındaki gelişmeleri gene çift çekirdekli olacaktır. Artık ben takımlarının, işlemci tasarım takımlarının artık oturduğuna inanıyorum ve yine büyük ihtimalle standart bir yapıdan daha çok özelleştirilmiş bir yapı göreceğiz. Özellikle bellek tarafında yine iPhone'un, iOS'in akıcılığını koruyabilmek adına bellek performansını bir miktar daha öne çıkartabilirler. Ayrıca bellek performansının grafik performansını da etkilediğini bilmekteyiz ki grafik yani oyun demek. iPhone tarafının, Apple tarafının, hatta iOS ekosisteminin en güçlü taraflarından da bir tanesi.
Ve bununla birlikte kamera tarafında da büyük güncellemelerin yapılabileceği iPhone 5S ya da iPhone 6 ile ilgili dedikodular arasında bir başka önemli iddia ise iPhone 5S ya da işte yeni iPhone diyelim biz buna. 5S ya da 6 demek yoruyor beni. Yeni iPhone'da çok fazla sayıda renk seçenekleri, kırmızı, beyaz, mavi gibi yani polikarbon malzemeli telefonlarda olduğu gibi değişik renk seçeneklerinin olacağı söyleniyor ki bu akımı zaten Windows Phone 8 başlatmıştı böyle rengarenk farklı renk seçeneklerini. Apple'da farklı kullanıcı kesimlerini yakalayabilmek adına böyle yeni renkleri de ürün gamına ekleyebileceği söyleniyor ki şu an biliyorsun beyaz ve siyah olmak üzere iki renkle devam ediyor Apple. Böyle renk seçeneklerinin olması muhtemelen iPhone'u çok daha fazla geniş alanda yaygınlaştıracaktır diye tahmin ediyorum.
Belki olabilir ya da en azından ben üst seviye şu anda biliyorsun çünkü daha ucuz bir iPhone dedikoduları da var. Belki daha uygun bir fiyatlı bir modeli piyasaya sürerlerse renk seçeneklerini arttırabilir ama beyaz ve siyah şu anda hani prestiji simgeleyen, temsil eden en temel iki renkten bir tanesi. Ve şu anda iPhone'da hep satış fiyatları olsun, hitap ettiği kullanıcı kesme olsun böyle üst düzey insanlara yönelik en azından satış segment olarak düşündüğümüzde üst düzey bir telefon olarak görebiliriz. O yüzden ben böyle rengarenk hani gökkuşağı gibi iPhone 5 veya yeni iPhone göreceğimizi de pek düşünmüyorum.
Tabii son olarak yazılımdan da bahsedeyim. Belki de iOS 7 işletim sistemi yeni iPhone'la birlikte karşımıza çıkabilir. Apple uzun süredir haritalar uygulamasında çok büyük güncellemeler peşinde. Yeni özelliklerin işletim sistemine eklendiğini biliyoruz. Aynı zamanda iOS'tan sorumlu Scott Forstall'da şutladılar, kovdular bu haritalar uygulamasındaki başarısızlıktan ötürü. Tüm yazılım departmanında Jonathan Ive'a bağladılar ki Jonathan Ive, Apple'ın endüstriyel tasarımdan sorumlu başkan yardımcısı. Arayüzün değişebileceği konuşuluyor. Bu iOS 7'ye yetişir mi? Ya da iOS 8'de mi olur bilemiyoruz. Ancak muhtemelen orta uzun vadede iOS işletim sisteminde Android gibi daha hareketli, daha renkli, daha değiştirilebilir, özelleştirilebilir bir yapıya bürünecek gibi görünüyor. Bunların hepsini görmek için Haziran ayını beklememiz gerekecek. Apple'ın küresel geliştiriciler konferansında muhtemelen yeni iPhone, yeni iPhone'la birlikte belki yeni bir iPad ya da yeni Mac modellerinde göreceğiz. Kuvvetli, muhtemel gibi görünüyor. Evet, en herhalde 2013'ün en azından ilk 6 ayı için,
ilk yarısı için
gündeme damgasını vuracak telefonları değerlendirdik. Belki önümüzdeki bölümde 2013'e damgasını vuracak tabletleri ve diğer elektronik cihazları, tüketici elektronik cihazlarına konuşabiliriz. Kaldı ki mobilitenin önümüzdeki bölümleri için önemli yeniliklerimiz var. Bundan sonra programımızın sonunda sizlerden gelen soruları da cevaplamaya çalışacağız. Hani bize sosyal medyadan yönlendirdiğiniz soruları, yani örneğin 1000 liraya hangi telefon alayım ya da yazılım güncellemesi ne zaman çıkar tarzındaki soruları da bu ekranlardan cevaplamaya çalışacağız. Bununla birlikte belki zaman zaman konuk da alabiliriz. Hı-hı. Burada sizlerin merak ettiği soruları konuklara sorarak doğrudan ilk ağızdan da cevaplar aramayı hedefliyoruz mobilitenin 2013 versiyonu. Tabii bunların hepsi Allah'tan bir mani çıkmazsa önümüzdeki dönemde
olacak.
Yapmayı planladığımız şeyler. Bizden şimdilik bu kadar. Ender'le birlikte bir sonraki hafta sizlerle karşılaşmak için şimdiden heyecanlamaya başladık. Yeni gelişmelerle birlikte olmak üzere. Şimdilik hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.
Hoşçakalın.